Ayrım 7. Bölüm 12. Kurban kadındı. Kafkas ırkındandı. Kas tonusundan 20 ila 30 yaşları arasında olduğu anlaşılıyordu. Kısa boylu ve topluydu. 1.60 metre boy, 70 kilogram. Kızıllara özgü beyaz bir teni ve bu ten rengine uyan saçları vardı. İlk iki kurbanla fizik olarak büyük bir benzerlik arz ediyordu. Anlaşılan adamımız bu tiplerden hoşlanıyordu. 30'lu yaşlarda, kızıl ve tombul. Scarbon monoton bir sesle konuşuyordu. Sanki hazırladığı raporu uykusuz geçen gecenin sonunda yazdığı satırları ezbere okur gibiydi. Şefiye sordu. Herhangi bir özel işaret yok mu? Ne gibi? Dövme, kulakta delikler, alyans izi. Kısacası katilin yok edemeyeceği şeyler. Hayır. Rakam cesedin sol elini tuttu, avucu dışa gelecek şekilde çevirdi. Pol titredi, bu tür bir hareketi yapmaya asla cesaret edemezdi. Kına lekesi de mi yok? Hayır. Nerto, kadının parmaklarında terzilik yaptığını belirtir izler bulduğunu söyledi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Scarbon başıyla onaylar gibi bir işaret yaptı. Bu kadınlar uzun süre el işçisi olarak çalışmışlar, bu çok açık. Yani terzilik yaptıklarını onaylıyor musunuz? Kesin olarak bunu söylemek gerçekten çok zor. İğne izlerinin, yani sıra parmaklarda küçük yarıklar var. İğne izlerinin yanı sıra parmaklarda küçük yarıklar var. Ayrıca baş parmakla işaret parmağının arası da nasır tutmuş. Belki dikiş makinesi kullanmaktan, belki de ütüden. Bakışlarını yerdeki karolara çevirdi. Bu kadınlar Sentiye mahallesi yakınlarında bulundu değil mi? Yani bunlar Türk kadın işçiler. Şefiye kesinlik arz eden bu üsluba kulak asmadı. Cesedi inceliyordu. Pol yaklaştı. Böğürler, memeler, omuzlar ve uyluklar üzerindeki çevresi iyice kararmış yaraları gördü. Bu yaralardan bazıları o kadar derindi ki arasından kemiklerin beyazlığı fark ediliyordu. Bize şu yaralardan bahsedin, dedi rakam. Doktor birbirine tutturulmuş kağıtları hızla karıştırdı. Bu cesette 27 bıçak darbesi saptadım. Bazıları yüzeysel, bazıları derin. Katilin saatler boyunca işkence yaptığını söylemek hayalcilik olmaz. Diğer iki cesette de en az bundaki kadar bıçak darbesi var. Elindeki kağıtlara bakmayı bırakıp bakışlarını iki adama çevirdi. Genel olarak burada söylediğim her şey diğer iki kurban için de geçerli. Üç kadın da aynı şekilde işkence edilip öldürülmüş. Ne tür bir silahla? Testere ağızlı, krom kaplı bir komando bıçağı. Birçok yarada bıçağın testere dişlerinin izleri net olarak görülüyor. İlk iki ceset üzerinde bıçağın boyu ve ağız genişliğinin saptanması için bir inceleme yapılmasını istedim. Ama ipucu olabilecek bir sonuç alamadık. Onlarca modeli olan standart bir asker bıçağı. Rakam gövde üzerindeki diğer yaraları yakından incelemek için eğildi. Isırık ya da yanık izlerini andıran etrafında siyah hareler oluşmuş çok sayıda tuhaf yara dikkatini çekmişti. Paul bu ayrıntıyı ilk cesette fark ettiğinde bunun bir iblisin işi olduğunu düşünmüştü. Bir cehennem yaratığı bu vücuttan büyük bir zevk almış olmalıydı. Peki bunlar? Diye sordu şefiye işaret parmağıyla göstererek. Tam olarak nedir, ısırık izleri mi? İlk bakışta yanık izleri olduğu söylenebilir ama ben bu izlerle ilgili daha makul bir açıklama buldum. Katil onlara elektrik şoku vermek için bir araba aküsü kullanmış. Daha açık olarak söylemek gerekirse elektrik akımı vermekte çok sık kullanılan tırtıklı penslerden yararlanmış. Benim düşünceme göre elektrik akımının şiddetini arttırmak için de kurbanlarının vücutlarını ıslatıyormuş. Bu da yaraların etrafındaki siyahlıkların nedenini açıklıyor. Bu cesette 20'den fazla bu tür iz var. Elindeki kağıt tomarını salladı. Her şey raporumda yazılı. Paul tüm bu bilgileri ezberlemişti. İlk iki kurbanın otopsi raporunu birkaç kere okumuştu. Ama her seferinde aynı tiksintiyi duyuyordu. Bu tür bir çılgınlık karşısında tiksinti duymamak imkansızdı. Şefiye cesedin bacaklarına baktı. Mavi siyah bir renk almış ayaklar olanaksız bir açıyla katlanmıştı. Ya bunlar? Scarbon da cesedin diğer tarafından dolanıp şefiyenin yanına geldi. Bir haritadaki engebeleri inceleyen iki topografa benziyorlardı. Röntgenler şaşırtıcı. Ayak kemeri, ayak tarağı ve parmak kemikleri hepsi un ufak olmuş. Dokulara saplanmış yaklaşık 70 tane kemik kıymığı saptadık. Hiçbir düşme bu tür bir hasara neden olmaz. Katil çok ağır bir cisimle vurmuş olmalı. Demir bir çubuk ya da bir beyzbol sopası gibi. Diğer iki ceset de aynı işlemlerden geçmiş. Öğrendiğime göre bu bir zamanlar Türkiye'de çok sık başvurulan bir işkence tekniğiymiş. Felaka ya da felika tam olarak bilmiyorum. Şefiye boğazsız bir sesle konuştu. Falaka. Paul rakamın rahatça Arapça ve Türkçe konuşabildiğini hatırladı. Hiç düşünmeden diye devam etti. Bu işkence yönteminin 10 kadar ülkede hala uygulanmakta olduğunu söyleyebilirim. Scarbon gözlüklerini burnunun ucuna doğru itti. Evet. Güzel, şimdi de egzotizm. Şefiye cesedin karın kısmına baktı. Sonra yeniden cesedin ellerinden birini tuttu. Paul siyahlaşmış ve şişmiş parmakları gördü. Doktor açıklamada bulundu. Tırnaklar kerpetenle sökülmüş, parmak uçları asitle yakılmış. Ne tür bir asit? Söylemesi zor. Parmak izlerini yok etmek için bu geçerli bir teknik olmalı. Eğer öyleyse bile katil amacına ulaşamamış. Parmak ve avuç izleri oldukça belirgin. Hayır, bunun daha çok ilave bir işkence olduğunu düşünüyorum. Katil öyle ya da böyle başarısız olacak türden biri değil. Rakam cesedin elini bırakmıştı. Şimdi bütün dikkati fırın gibi açık cinsiyet organına yönelmişti. Doktor da yaraya bakıyordu. Topograflar akbabalar gibi toplanmaya başlıyordu. Tecavüze uğramış mı? Tam bir cinsel münasebetten söz edilemez. Scarbon ilk kez duraksadı. Paul gözlerini indirdi. Fırın gibi açılmış, genişlemiş ve parçalanmış deliği gördü. İç kısımlar, büyük dudaklar, küçük dudaklar, klitoris dayanılmaz bir et yığını halinde dışarı çıkmıştı. Doktor gırtlağını temizledikten sonra konuştu. Katil kızın içine ustura bıçaklarıyla kaplı bir tür cop sokmuş. Burada vulvanın içinde ve burada uyluklar boyunca yara izleri gayet iyi görülüyor. Klitoris parçalanmış, dudaklar kesilmiş ve tüm bunlar bir iç kanamaya neden olmuş. İlk kurbanda da aynı yaralar var. İkinci... Yeniden duraksadığında şefiye onun bakışlarını aradı. Evet. İkinci kurbanın durumu farklı. Sanırım onda başka bir şey. Yani canlı bir şey kullanılmış. Canlı mı? Evet, bir kemirgen. Bu türün en küçük hayvanı. Dış cinsel organlar rahme kadar ısırılıp parçalanmış. Sanırım Latin Amerika'da da işkenceciler bir zamanlar bu tekniği kullanmışlar. Paul'un kafası sanki bir mengenenin arasındaydı. Tüm bu detayları biliyordu ama bunların her biri onu yaralıyor, her kelime midesini bulandırıyordu. Mekanik bir hareketle parmaklarını kokulu suya daldırdı ve aynı hareketi birkaç dakika önce şefiyenin de yapmış olduğunu hatırladı. Hemen parmaklarını sudan çıkardı. "Devam edin," dedi şefiye boğuk bir sesle. Scarbon hemen cevap vermedi. Turkuaz renkli salona sessizlik hakim oldu. Üç adam da artık geri adım atamayacaklarını anlamıştı. Cesedin yüzünü inceleme kaçınılmazdı. "Burası en karmaşık kısım," dedi adli tabip. Her iki işaret parmağıyla haşat edilmiş yüzde bir çerçeve çizerek şiddetin birçok safhasına maruz kalmış. Yani öncelikle ezikler. Surata tamamen kan oturmuş. Katil uzun süre vahşice vurmuş. Belki de bir muştayla. Metal bir şey sanırım ve bir sopadan veya bir coptan daha etkili. Sonra kırıklar ve bıçak darbeleri de var. Ancak bu yaralarda kanama yok. Kadın öldükten sonra yapılmış. Şimdi bu korkunç maskeye çok yakındılar. Fotoğrafların insanı olaylara belli bir mesafede tutan o soğukluğu olmadan bütün vahşetiyle derin yaraları çıplak göze görebiliyorlardı. Yüzdeki boydan boya bıçak yaraları alında ve şakaklarda da vardı. Yanaklar üzerindeki yarıklar ve diğer kesikler, tıraşlanmış burun, bir kısmı koparılmış çene, örselenmiş dudaklar. Benim gibi siz de görüyorsunuz, katil kesmiş, doğramış, koparmış. Burada ilginç olan taraf gösterdiği itina. Sanat eserini özenle hazırlayıp süslemiş, bu onun imzası. Nerto adamın bir şeylere öykündüğünü, onun ne düşündüğünü biliyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Scarbon cesedin yanından uzaklaştı. Elleri arkasındaydı. Katilin bu yüzlerle ilgili bir saplantısı var. Onun için hem bir çekicilik hem de bir öfke kaynağı bu yüzler. Onları bir heykel gibi yontuyor, onlara biçim veriyor ve aynı zamanda da onların kişiliklerini yok ediyor. Şefiye şüpheyle yaklaştığını belirten bir omuz hareketi yaptı. Peki ölüm sebebi? Size söylemiştim, iç kanama. Cinsel organların parçalanması sebebiyle bütün içi boşalmış olmalı. Ya diğer ikisi? İlk kadın da aynı şekilde kanamadan, tabii daha önce kalpten ölmedilerse. İkincisini tam olarak bilmiyorum, belki sadece korkudan. Ama bu üç kadının da büyük acılar çekerek öldüğü söylenebilir. Bu ceset üzerinde DNA ve toksikoloji analizleri halen devam ediyor. Ama bu incelemelerin sonuçlarının öncekilerden farklı olacağını zannetmiyorum. Scarbon duygusuz bir hareketle çarşafı yeniden cesedin üzerine örttü. Sabırsız bir hali vardı. Şefiye söze başlamadan önce odada birkaç adım attı. Olayların bir kronolojisini çıkartabilir misiniz? Ayrıntılı olarak zaman belirtmem oldukça güç ama bu kadının 3 gün önce yani perşembe akşamı kaçırıldığını sanıyorum. İşten çıktıktan sonra elbette. Neden? Çünkü midesi boştu diğer iki kadın gibi. Katil onları evlerine dönerken ansızın yakalıyor. Varsayımları bir kenara bırakın. Doktor öfkeyle iç çekti. Sonra 20 ile 30 saat boyunca sürekli işkence görmüş. Bu süreyi nasıl belirlediniz? Çırpınmış, bağları derisini yakmış, etlerinin içine kadar işlemiş, yaralar irinleşmiş. Bu iltihaplar sayesinde zaman saptaması yapılabilir. 20 ila 30 saat. Hesabımda yanılmış olmam imkansız. Yine de bu insanın acıya dayanma sınırının eşiğidir. Şefiye salonu adımlarken bir yandan da zeminin maviye çalan parlaklığına dikkatle bakıyordu. Cinayet mahalli hakkında bize verebileceğiniz herhangi bir ipucu var mı? Belki. Paul atıldı. Ne? Scarbon dilini şaklattı. Diğer iki cesette de fark etmiştim ama bunda çok daha belirgin. Kurbanın kanında azot kabarcıklarına rastladım. Bu ne demek? Paul not defterini çıkardı. Oldukça şaşırtıcı. Kadının vücudu yani henüz hayattayken yeryüzündekinden çok daha fazla bir basınca maruz kalmış. Mesela denizin derinliklerindeki basınç gibi. Doktor ilk kez bu ayrıntıdan bahsediyordu. Ben dalgıç değilim dedi. Ama olayı biliyorum. Siz dibe daldıkça basınç artar. Kandaki azot erir. Eğer basınca alışmak için belli mesafelerde beklemeden hızla yüzeye çıkarsınız, azot aniden gaz haline geçer ve vücutta kabarcıklar oluşur. Şefiye bu kez çok ilgilenmiş gibiydi. Peki kurbanın başına ne gelmiş? Üç kurbanın. Organizmalarındaki azot kabarcıkları çoğalmış ve patlamış. Bu da lezyonlara ve kuşkusuz yeni acılara neden olmuş. Bu yüzde yüz kesin değil ama bu kadınlar vurgun yemiş olabilir. Paul yeni bir soru daha sordu. Sürekli not alıyordu. Büyük bir derinliğe mi dalmışlar? Ben öyle demedim. Sualtı sporlarıyla ilgilenen stajyer doktorlarımızdan birine göre kadınlar en az 4 barlık bir basınca maruz kalmış. Bu da yaklaşık 40 metrelik bir derinliğe eşit. Paris'te bu derinlikte bir su kütlesi bulmak biraz zor gibi geliyor bana. Kadınların bir yüksek basınç odasına sokulduğunu düşünüyorum. Paul büyük bir coşkuyla yazıyordu. Bu tür aygıtlar nerede bulunur? Araştırmak lazım. Basınç gidermek için sadece profesyonel dalgıçlar tarafından kullanılan yüksek basınç odaları var. Ama Île-de-France'da olup olmadığını bilmiyorum. Bir de hastanelerde kullanılanlar var. Hastaneler mi? Evet. Damar rahatsızlığı olan hastalara oksijen vermek için. Diyabet, aşırı kolesterol. Yüksek basınç oksijenin organizmada daha iyi dağılmasını sağlıyor. Bu cihazdan Paris'te 4 veya 5 tane olduğunu sanıyorum ama katilimizin bir hastaneye girebileceğini düşünmüyorum. Sanayi tesislerine bakmak daha iyi olur. Hangi sektörler bu teknikten yararlanıyor? Hiçbir fikrim yok. Araştırın, bu sizin işiniz. Ve bir kez daha söylüyorum, hiçbir şeyden emin değilim. Bu kabarcıkların başka bir açıklaması da olabilir. Sanırım hepsi bu kadar, işimiz bitti. Ama Şefiye yeni bir soru sordu. Üç ceset üzerinde adamımızın fiziksel özelliği hakkında ipucu olarak değerlendirilebilecek herhangi bir şey var mı? Hayır, onları büyük bir özenle yıkıyor. Zaten eldivenle çalıştığına eminim. Onlarla cinsel ilişkiye girmiyor, onları okşamıyor, sarılıp öpmüyor bile. Bu onun tarzı değil, kesinlikle değil. Adamımız daha çok klinik yöntemlere meraklı, robot gibi. Bu katil Bu katil etten kemikten biri değil sanki. Bu cinayetler boyunca onun bu çılgınlığında herhangi bir artış göze çarpıyor mu? Hayır, işkenceler hep aynı sertlik, acımasızlık içinde uygulanmış. Hastalık derecesinde saplantılı biri ama asla soğukkanlılığını kaybetmiyor. Dudaklarında yorgun bir gülümseme belirdi. Kriminoloji kitaplarının yazdığı gibi düzenli, intizamlı bir katil. Sizin düşüncenize göre onu böyle davranmaya iten şey ne? Istırap. Sadece ıstırap. Kurbanlarına ölene dek büyük bir titizlikle en ince ayrıntılarına bile dikkat ederek işkence yapıyor. Onlara verdiği acı adamımızı tahrik ediyor ve ona zevk veriyor. Ama bunun ardında kadınlara karşı duyduğu derin öfke var. Onların bedenlerinden ve yüzlerinden nefret ediyor. Şefiye Paul'a doğru döndü ve sırıttı. Demek bugün psikologlarla da görüşmem gerekiyor. Scarbon kızardı. Adli tıp aynı zamanda psikoloji demektir. Bizim elimize gelen şiddet vakaları hasta beyinlerin bir tezahüründen başka bir şey değildir. Şefiye doktorun söylendiklerini kabullendi ama hala sırıtıyordu. Scarbon'un mermer bloklardan birinin üzerinde bıraktığı kağıtları aldı. Teşekkür ederim doktor. Üç pencerenin aydınlattığı kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açar açmaz salona yoğun bir güneş ışığı girdi ve mavinin hakim olduğu geniş salon bir anda bembeyaz oldu. Paul, otopsi raporunun bir diğer kopyasını aldı. Bunu alabilir miyim? Doktor cevap vermeden ona baktı. Sonra, üstlerinizin Şefiye'den haberi var mı? Diye sordu. Paul gülümsedi. Endişelenmeyin, her şey kontrol altında. Sizin için endişeleniyorum. O bir canavardır. Paul ürperdi. Adli tabip vurucu cümleyi söyledi. Gazi Hamdi'yi öldürdü. Bu isim hatıralarını yeniden canlandırdı. Ekim 2000, Türk Talsiye treninin altında paramparça olmuştu. Şefiye aleyhine kasti adam öldürmekten dava açıldı. Nisan 2001, savcılık gizemli bir şekilde davadan vazgeçti. Paul buz gibi bir sesle karşılık verdi. Ceset lime lime olmuştu. Otopsiden hiçbir sonuç alınamadı. İkinci otopsi raporunu ben hazırladım. Yüzde tüyler ürpertici çok kötü yaralar vardı. Bir gözü oyulmuştu. Şakaklar matkap ucuyla delinmişti. Örtüyü işaret etti. Bundan farklı bir yanı yoktu. Paul bacaklarının titrediğini hissetti. Birlikte çalışacağı adam hakkında bu tür şüphelerin olmasını kabul edemezdi. Rapor sadece bazı lezyonlardan söz ediyordu ve benim hazırladığım raporu kaybettiler. Onda her şey yazılıydı. Kim? Kimler kaybetti? Korkuyorlar. Hepsi korkuyor. Paul dışarının aydınlığına doğru geri geri yürüdü. Claude Scarbon lastik evlerine çıkarırken fısıldadı. Şeytanla işbirliği yapıyorsunuz. Bölüm 13. Adı İskele. Tam telaffuzuyla İskele. Ne? Rıhtım ya da teknelerin indirme, bindirme veya yükleme, boşaltma yaptıkları yer olarak Fransızcaya çevrilebilir. Siz neden söz ediyorsunuz? Paul arabaya gelip Şefiye'nin yanına oturmuş ama henüz motoru çalıştırmamıştı. Hala Vassal pavyonunun avlusunda zarif sütunların gölgesinde duruyordu. Rakam devam etti. Kaçak Türklerin Avrupa'ya gidiş gelişlerini kontrol altında tutan en önemli mafya örgütü. Ayrıca onlara iş ve kalacak yer bulmakla da ilgileniyorlar. Her iş yerinde aynı kökenden gruplar oluşturmaya gayret gösteriyorlar. Paris'teki bazı yerlerde her şeyiyle Anadolu'nun bir köyünü yeniden kuruyorlar. Şefiye sustu. Parmaklarıyla torpido gözünün üstünde piyano çalar gibi yaptı, sonra devam etti. Ücretler çok değişken. Zenginler uçağı tercih ediyor ve gümrük memurlarına rüşvet veriyor. Fransa'ya uyduruk çalışma izniyle ve sahte pasaportla giriyorlar. Fakirlerse Yunanistan yoluyla, şileplerle ya da Bulgaristan yoluyla kamyonlarla Fransa'ya geliyor. Ama her durumda en az 200 bin frank ödemek zorundalar. Köydeki akrabaları aralarında para topluyor ve miktarın yaklaşık üçte birini karşılıyor. Geri kalanı ödemek için de 10 yıl boyunca işçinin imanı gevriyor. Paul dikkatle Şefiye'ye bakıyordu. Güneşin vurduğu camda profili çok belirgindi. Bugüne kadar bu şebekelerin onlarcasından ona söz etmişlerdi ama ilk kez bu kadar açık ve doğru bir izahat işitiyordu. Gümüş saçlı polis devam etti. Bu heriflerin nasıl organize olduğunu tahmin edemezsin. Her şeyin kayıtlı olduğu bir sicil tutuyorlar. Her kaçak işçinin ismi, soyu, sopu, çalıştığı yer ve borç durumu burada yazılı. Aileleri baskı altında tutan Türkiye'deki adamlarıyla e-posta ile iletişim kuruyorlar. Paris'te her şeyle ilgileniyorlar, havale göndermeden indirimli telefon görüşmelerine kadar. Postanenin, bankaların, elçiliklerin işini yapıyorlar. Çocuğuna bir oyuncak mı yollamak istiyorsun? İskeleye başvuruyorsun. Jinekolog mu arıyorsun? İskele senin Fransa'daki statüne fazla önem vermeyen bir doktorun adını veriyor. İş yerinde bir sorunun mu var? Yine İskele bu anlaşmazlığı çözüyor. Türk mahallesinde onlardan habersiz ve onların talimatı dışında hiçbir şey olmaz. Paul sonunda rakamın nereye varmak istediğini anladı. Bu cinayetlerden haberdar olduklarını mı düşünüyorsunuz? Eğer bu kızlar gerçekten kaçak işçilerse patronları öncelikle İskele'den yardım istemiştir. Birincisi ne olup bittiğini öğrenmek için, ikincisi ölenlerin yerine birilerini bulmak için. Ölen kadınlar her şeyden önce para kaybı demek. Siz onların bu işçi kadınlarını tanıdığını mı ima ediyorsunuz? Her dosyada göçmenin bir fotoğrafı bulunur. Paris'teki adresi, işverenin adı ve adresi de. Paul başka bir soru sormayı daha göze aldı ama cevabı biliyordu. Bu herifleri tanıyor musunuz? Paris'teki iskelenin patronu Malik Cesur adında biri. Herkes onu Marius olarak tanır. Strasbourg bulvarında bir konser salonu var. Oğullarından birinin doğumunu bile hatırlıyorum. Paul'e göz kırptı. Yola çıkmıyor muyuz? Paul bir kez daha Jean-Louis Chefier'e hayranlık duydu. Şeytanla işbirliği yapıyorsunuz. Belki Scarbon haklıydı ama izini sürdüğü böyle bir av için en mükemmel ortakla çalışmayı kim istemezdi ki?